SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Başbakan Anthony Albanese, Bondi terör saldırısıyla ilgili Kraliyet Komisyonu kurulmasının gecikmesinden pişman olmadığını söylüyor. İran'da yetkililer artan ulusal protestolar nedeniyle internet ve telefon erişimini kısıtlıyor. Türkiye'de hava sıcaklıkları düşerken meydana gelen fırtına hasara yol açtı. Başbakan Anthony Albanese, Bondi terör saldırısı için bir yıl sürecek bir federal kraliyet komisyonu açıkladı. Eski yüksek mahkeme yargıcı Virginia Bell, soruşturmaya liderlik etmek ve antisemitizmle dini motivasyonlu aşırılığın doğası ve yaygınlığını incelemekle görevlendirildi. Başbakanın bu açıklaması, Yahudi grupların, iş liderlerinin, spor efsanelerinin ve federal muhalefetin haftalarca süren siyasi baskısının ardından geldi. Başbakan Albanese, bir kraliyet komisyonu kurulması konusunda geciktiği iddialarını ise reddediyor ve New South Wales hükümetinin bir soruşturma komisyonu kurma planını ve saldırganın davası gibi bazı koşulları dikkate aldığı için beklemek durumunda kaldığını söylüyor. Başbakan Seven Network'e verdiği demeçte toplumun endişelerini dinlediğini ve prosedüre uygun bir şekilde ilerlemenin zaman aldığını ifade etti.
But I understand because I've listened that
yas tutan aileleri ve Yahudi toplumundaki diğerlerini dinlediğimde antisemitizm meselesiyle ve bununla nasıl başa çıkacağımız konusunun daha geniş bir şekilde ele alınmasını istediler diyen başbakan, toplumun sosyal uyum olmasını istediğini de göz önünde bulundurarak bu karara vardığını belirtti. Federal muhalefetin lideri Susan Lee, federal bakanların Bondi saldırısı için kurulacak Kraliyet Komisyonu'nda ifade vermek için zorunlu tutulmalarını istedi. Susan Lee, ABC'ye hükümetin karar mercilerinin Kraliyet Komisyonu tarafından soruşturulmasını istediğini belirtti. Başbakan Anthony Albanese, kimin ifade vermek zorunda olduğu meselesinin Kraliyet Komisyonu'nun başkanı, eski yüksek mahkeme yargıcı Virginia Bell'in kararı olacağını söylüyor. Muhalefetin ortağı Ulusal Parti Federal Lideri David Littleproud ise Nine Network'e verdiği demeçte Kraliyet Komisyonu'nun Avustralya toplumunun geneli için uzun vadeli sonuçlar ortaya koyması gerektiğini söyledi.
That's our responsibilities, legislators.
Bu yasama organları olarak bizim sorumluluğumuzdur. Ayrıca hepimiz vatandaşlar olarak gelecek nesle daha iyi bir toplum devretmekle sorumluyuz. Bu olanların nedenini bilmemiz ve düzeltmemiz gerekiyor ve bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamalıyız diye konuştu David Littleproud. Avustralyalı araştırmacılar ağaç kabuğunun içinde yaşayan mikroskobik yaşam formları keşfetti. Bunlar iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede kritik rol oynayabilir. Bu minnacık mikroplar küresel ısınmanın büyük sebeplerinden biri olan metan gazı da dahil çeşitli gazlar üretiyor. Bu mikropların toprakta var oldukları zaten biliniyordu. Fakat ilk kez ağaçlarda yaşadıkları doğrulandı. Özellikle paper bark ağacında daha çok bulundukları bildirildi. Bu da dünya genelinde düşünüldüğünden çok daha fazla mikroskobik yaşam formu olduğu anlamına geliyor. Yine Avustralyalı bilim insanları Avustralya Huni ağı örümceklerinden alınan zehirle hayat kurtarabilecek bir ilaç geliştirdi. Bu örümceğin zehirindeki bir molekülden geliştirilen IB-409 isimli ilaç, kalp krizi veya felç geçiren kişilerin kalplerini ve beyinlerini korumak üzere kullanılıyor. Queensland Üniversitesi araştırmacıları bu ilaç üzerinde klinik deneylere başladı. İlaç başarılı olursa ve kullanıma onay alırsa muhtemelen paramedikler tarafından hastalar üzerinde uygulanacak. Böylece sağlık sisteminin üzerindeki yükün büyük ölçüde azalması bekleniyor. İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ülkenin büyük bir bölümüne yayılmış durumda. Ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu ve telefon hatlarının da kesildiği öne sürüldü. 1979'da İslam devriminde devrilen son İran Şahı'nın oğlu Reza Pehlevi, derinleşen ekonomik krizin tetiklediği protestolara daha fazla kişinin katılması çağrısını yaptı. 13. gününe giren protesto ve çatışmalarda en az 38 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Danimarka'nın Grönland'i güvence altına alma konusunda doğru bir adım atmadığını ve Başkan Donald Trump'ın Buzul Adası'ndaki Amerikan çıkarlarını savunmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce Trump yönetiminin niyetinin sonunda Grönland'i satın almak olduğunu, askeri güç kullanmak yerine satın almayı tercih ettiklerini söylemişti. Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamaları bu ifadenin ardından geldi. Fox News'la yaptığı röportajda J.D. Vance, Trump'ın Grönland'in önemi hakkındaki iddialarını tekrar etti.
Greenland is critical, not just to our national security, but to the world.
Grönland sadece ulusal güvenliğimiz için değil, dünyanın ulusal güvenliği için de kritik bir öneme sahip diyen Amerikan Başkan Yardımcısı, kimsenin bu durumun farkında olmadığını söyledi. Vance, tüm füze savunma altyapısı kısmen Grönland'e bağlıdır. Eğer Allah korusun Ruslar ya da Çinliler bizim kıtamıza veya Avrupa'ya nükleer füze fırlatırlarsa Grönland o füze savunmasının kritik bir parçasıdır diye konuştu. Amerika'nın Minneapolis şehrinde ICE görevlileri yani Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu görevlileri bir kadını aracının içinde vurarak öldürdü. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Öldürülen kişinin 37 yaşında 3 çocuk annesi Rene Nicole Good olduğu açıklandı. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı vurulan kadının arabasıyla ICE polis memurlarını ezmeye çalıştığını savundu. ICE görevlisinin kendini savunmak için ateş açtığı iddia edildi. Ancak yerel yetkililer göçmenlik polisinin silah kullanımının meşrutiyetinin soruşturulacağı sözünü verdi. Olayın gerçekleştiği Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey tüm ICE polislerinin şehri terk etmesini talep etti. Ancak İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem durumun Minnesota eyaletinin tamamının Trump yönetimine karşı olan liderlerin yönetimi altında hızla kötüleştiğini gösterdiğini söylüyor.
Minnesota is a train wreck.
Minnesota tam bir başarısızlık örneği. Yolsuzluk diz boyu ve Vali Walz'la bu belediye başkanının liderliğinde bunun gerçekleşmesine izin verdiler. Suçluların, yasa dışı göçmenlerin ve insanların programları kötüye kullanmasına, parayı çalmasına izin verdiler. Ve şimdi sokaklarda şiddetin ilerlemesine izin veriyorlar diye konuştu İç Güvenlik Bakanı. Bu olayın ardından sadece Minneapolis'te değil, Chicago ve New York'ta da ICE karşıtı protestolar düzenlendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bir astronotun tıbbi bir sorun yaşaması nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini erken bitiriyor. Uzay Ajansı, Amerikalı, Japon ve Ruslardan oluşan 4 kişilik mürettebatın planlanandan daha erken şekilde önümüzdeki günlerde dünyaya geri döneceğini açıkladı. NASA bu söz konusu sağlık sorunu nedeniyle yılın ilk uzay yürüyüşünü de iptal etti. Uzay Ajansı hangi astronotun rahatsızlandığını veya sağlık durumunu hasta mahremiyetini gerekçe göstererek açıklamadı. Avrupa Birliği Gazze'deki insani durumun hala kötü olduğunu ve bu durumdan çatışmanın her iki tarafının da suçlu olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Kaya Kallas, Gazze'deki son durumu görüşmek üzere Kahire'de Mısırlı meslektaşı Bedir Abdellati ile görüştü. İkili Avrupa Birliği'nin Gazze ile Mısır arasındaki refah sınır geçişini kolaylaştırmak için yeniden rol oynayabileceğini ve insani yardımın bu yol vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırılması konusunu konuştu. Kaya Kallas, İsrail'in hükümet onayı almamış yardım kuruluşlarının da Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermesi gerektiğini söylüyor. Ancak Hamas'ın da durumu kolaylaştırmadığını ekliyor.
In Gaza, the situation is extremely severe still. Hamas.
Gazze'de durum bu derece kötüyken Hamas'ın yine de silahsızlanmayı reddettiğini söyleyen Kallas, bu nedenle barış planının bir sonraki aşamaya geçemediğini ve İsrail'in de yardım organizasyonlarına kısıtlama koymasının insani yardımı engellediğini söyledi. Aslında Gazze'deki insani durumun mevcut seviyeye ulaşması için hiçbir gerekçe yok diye konuştu Avrupa Birliği sorumlusu. Türkiye'nin güneydoğu sınırında yer alan Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ordu güçleriyle Kürt Silahlı Kuvvetleri SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Taraflar saldırılarla ilgili birbirini suçluyor. Suriye tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bölgedeki istikrarı konu alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye geçici hükümeti Halep'te SDG'nin hakim olduğu mahallelerden açılan ateşe karşılık verdiklerini öne sürdü. SDG ise söz konusu mahallelerde askeri hedefleri olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'te şiddetlenen çatışmalardan SDG'yi sorumlu tuttu. SDG'nin İsrail'in oyununa alet olduğunu öne sürdü. SDG, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü Halk Savunma Birlikleri YPG'nin ardından kuruldu. SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu için görüşmeler sürüyordu. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Amerika'nın gelişmeleri büyük bir endişeyle yakından takip ettiğini açıkladı ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptı. Türkiye'deki diğer gelişmelere bakacak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz mitingindeki eleştirileri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu. Özel, çarşamba günü Beykoz mitinginde Erdoğan'ın Trump'la ilişkisinin Türkiye için bir tehdit olduğunu belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika ile ilişkisine dair sert eleştiriler yöneltmişti. CHP milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu'nda askeri ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla meclisi terk etmeme eylemine başladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, eyleme ilişkin olarak memurlara insan onuruna yakışır, emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık düzenlemesi yapılana kadar, o yasa buraya gelene kadar 7/24 bu meclisi terk etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini bugün meclis başkanlığına sunuyor. En düşük emekli maaşı TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda %12.19 zamlanarak 18.938 lira olarak ilan edilmiş, ancak halk tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP'nin emekli aylığının artırılmasına yönelik verdiği araştırma önergesi ise AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye'de hava sıcaklıkları düşüyor. Dün itibariyle kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 63 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. Yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilde hasar meydana geldi. İstanbul'da yollar göle dönerken tekneler karaya oturdu. Yalova Eskihisar seferini yapan arabalı vapur ise fırtınada sürüklendi. Fırtınada dev çatılar uçtu, trafikte ilerleyen tırlar rüzgardan devrildi, metruk bir bina çökerken ağaçlar devrilip dalgalar caddelere taştı. Birçok ilde eğitime ara verildi. Döviz kuruna bakalım. 9 Ocak tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 28 lira 88 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 57 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, bugün hava Avustralya genelinde doğal afet derecesinde sıcak ve yangın tehlikesine çok açık. Belli başlı kentlerimize bakacak olursak, başkent Canberra güneşli 38 derece, Sydney yine güneşli 33 ve Melbourne'da sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek. Perth parçalı bulutlu 29, Adelaide genellikle güneşli 35, Hobart yağmurlu 24, Brisbane ara sıra yağışlı 29 ve Darwin ise yağışlı ve fırtına ihtimali söz konusu 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 9 Ocak Cuma haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.